Ayrım 27, sayfa 307. Altın köstekli, kara uzun kaputlu, parlak rugan kunduralı adamlar geldiler Adana'dan. Uzun işlemeli yamçıları yıldırıyordu. Kısa boyluydular. Yanık tenli, iri gözlüydüler. Çok konuşuyorlardı. Ellerini, kollarını durmadan sallayarak. Ahırlardan avluya çekilen atları, kısrakları teker teker inceliyorlardı. Ağızlarını açıp dişlerine, kuyruk altlarına, toynaklarına, nallarına, gözlerine bakıyorlardı. Beğendiklerini kaktüslerin yanına götürüp bir seyisin eline veriyorlardı. İsmail Ağa ortalıkta gözükmüyordu. Belki konakta da değildi. Evde olsa ortalıkta bir kerecik olsun gözükür. Hiç olmazsa konuklara bir hoş geldin derdi. Ya Adana'ya, ya çiftliğe, ya da Arif Saim Bey'in aşağıdaki çiftliğine gitmişti. Son günlerde Arif Saim Bey otomobiliyle köyde gözükmüyor, bir işi düşünce onu kendi ayağına çağırıyordu. Ortalıkta dönen dedikoduya bakılırsa, Kürt İsmail'in Mustafa Kemal Paşa ve kendi için söylediklerini Arif Saim Bey duymuş, küplere binmişti. Koskocaman, gök gibi gürleyen Arif Saim Bey çok yakında bu Kürdün hakkından gelecekti. Hem de öyle bir gelecekti ki ne biçim, İsmail'in her parçası bir kurdun, bir köpeğin ağzında kalacaktı. O da şu Sabi, şu kendini Allah gibi tapan oğlanın, garibanın, ağzı var da dili yok Sabi'nin anasını öldürür mü? Satılacak atlar ahırdan çekilip getiriliyordu. Köylü kalabalığının bir kısmı avlu duvarının dışında kalmış, bir kısmı da yaşlı kadınlar, erkekler içeriye girmişler, olanı biteni coşkuyla sessizce izliyorlardı. Böylesi alışverişlerde köylünün pazarlık yapılan yere doluşmaları gelenek gibi bir şeydi. Herkes herkesin işine en azından böylesine izleyerek de olsa katılıyordu. Salmanın alt ayı ahırdan çıkarıldığı zaman sessiz kalabalık birden dalgalandı. Bir homurtu kalabalığı bir baştan bir başa dolaştı. O anda da bütün başlar salmana çevrildi. Salman sofada durmuş, parlattığı, namlusu menevişlenen filintasının ağzına çenesini dayamış, öylece kıpırdamadan duruyordu. Altay'ın ahırdan çekildiğini görünce bir an derinden sarsıldığı, bedeninin öne arkaya birkaç kere gidip geldiği, yüzünün sapsarı kesildiği, sonra da sallanarak konağın içine girdiği, buradan, avludan bile gözüktü. Atların pazarlığı ta gün kavuşuncaya kadar sürdü. Süllü yaman bir pazarlıkçıydı. Her at üstünde uzun bir süre pazarlık ediyor, sonunda da alıcılara istediğini kabul ettiriyordu. İstediği parayı alıcıların vermediği atı da ahıra yeniden çektiriyordu. Sıra Altay'a gelince onun üstünde hiç pazarlık olmadı. Altay'ın pazarlığı susturularak geçiştirildi. Ve alıcılar köyde alacakaranlık pul pul ışırken atlarını terkileyip gittiler. Arkasından da köylüler salmanı filintasını omuzlamış, dağın yamacından yukarı kayalık doruğa tırmanırken gördüler. Sonra köyün üstünü bir cayırtı aldı. İri bir çakmak taşı kayasını siper alan Salman arka arkaya hiç durmadan köyün üstüne salıyordu kurşunları. Kurşunlar sabaha kadar cıv cıv cıv kayalıkları yankılandırarak köyün üstünden uçtular. Köylüler önce ne oluyor diye evlerine kaçıp bir köşeye sığındılar. Sonra her şeyi anlayıp dışarıya döküldüler. Dağın yamacında orada çakmak taşından kayanın ardında yalınlar fışkırıp sönüyordu. Salman her tetiğe bastıkça. Ne yapsın çocuk Salman? Ne yapsın delilenmesinde? Karınca kanatlanmayınca zevalini bulmaz. Hiçbir vakitte bulamaz. Karınca da kanat çıkmalı ki uçsun. Uçsun, ondan sonra da bu Kürdoğlu İsmail gibi. Ta göğün yüce bir katından tenger menger düşsün. Aldı bütün çukur havayı. Alsın bakalım. Eli neye değerse altına kesiyor. Kessin bakalım. O fıkara Panosyan bu topraklarda bunca yıl çiftçilik etti. Attığı tohumu aldı zar zor o da. Bu sürünce tarlayı Kürt İsmail yer gök ekine kesti. Kaplan girse sökemez. Sökemesin bakalım. Mustafa Kemal Paşa bunu yıl 12 ay yanına çağırıp, bu bazalak Kürt'ten akıl alıyormuş. Bu dili dönmezden. Alsın bakalım. İsmet benim kılıcım. Arif Saim benim bekçim. Sen de İsmail benim aklım, benim gözümsün diyormuş Kemal Paşa. Desin bakalım. Bu köye gelince devlet kuşu kondu herifin başına. Kör mezar 1000 yıllık Karun hazinesini ona açtı. Kıraç Panosyan toprağı onun eli değince dünya ekinle doldu taştı. Sürüsündeki koyunlar, inekler, ikiz doğuruyorlar. Koca Türkmen beyleri, koca Ramazanoğlu, Kozanoğlu, Kurdoğlu, Kara Müftüoğlu ululuklarına bakmadan, hem de şu Cerid'in ulu beyi Kürt Ali Ağa. Yukarıdan, dağlardan Yaycıoğlu, Zülfikaroğlu, tüm gözü kanlı Türkmen beyleri, insan soyunun ulu kartalları, bir şey sanıp da daha dün kök sökücüsü olan, bu Kürt'ün evine konuk iniyorlar. Ulu bir ziyaretmiş gibi, hafta 7 gün, her gün. İnsinler bakalım. Kürt İsmail de koltukları kabararak. Dağları da şu Çukurova'yı da ben yarattım. Atlı bindirip her gün Osmaniye'ye, Adana'ya gönderiyor her gün. Oğluna mutlaka her gün bir yeni ayakkabı gelecek. Her gün yeni bir giyit gelecek. Sandık sandık lokumlar, şekerlemeler, topak topak, biçim biçim, renk renk. Bir şekerlemeden yeşil bir at göndermiş Antakya'dan bir Arap şeyhi. Canlı at gibi bir şey. Bir de deve gelmiş pembe şekerlemeden. İzmir'den. Gerçek divi gibi açılmış gözleri bakıyor. Boynunu da uzatmış, yolun kıyısındaki mor çiçekleri yiyor. Bir cami, bir çocuk boyunda, 6 minareli. Mavi, mavisi şavkıyor. İçinde mollalar oturmuşlar. Kur'anlarını açmış okuyorlar sallanarak. Kur'anları da şekerden. Bir altazı, bir sarı tavşanı kovalıyor, boynunu upuzun uzatmış, çalılıkların arasından, çalılıklar da şekerden. Bir fil kıçının üstüne oturmuş, hortumunu da havaya dikmiş, süt beyaz, kocaman, gözleri küçücük, iğne ucu kadar ışıldıyor, ama yanıp sönüyor. Bir güvercin göndermişler, Mekke-i Mükerreme'den, gagası kırmızı, ayakları sarı, tüyleri altından. Bir ulu çınar ki aslı İstanbul'da Eyüp Sultan'daymış. Çınarın altında bir leylek yürüyor gibi, varsın yürüsün. Bu Mustafa var ya sümüklü, o güzel camiyi yemeye minaresinden başlamış. İnsan hiç minareyi yer mi şeker olsa da? Yesin bakalım, güvercinin de başını ısırmış, kuşun da gözü çıkmış o ısırınca, kör olmuş. Olsun bakalım, caminin içindeki bir mollanın başını koparmış, üstelik de yemeyip çamura atmış. Kur'an okuyan mollanın başını çamura bulamış. Vay dinsiz vay, bari yiyeydin. Yemesin bakalım. Sonra da bütün köyün çocuklarını evine çağırmış. Camiyi dışarıya, sofaya çıkarmış. Haydi çocuklar, bu camiyi yalayalım demiş. Çocuklar korkmuşlar, ürkmüşler. Allah'ın evi hiç yalanır mı demişler. Yalanır demiş o kafir. Çünkü leyim Allah'ın evi, içindeki mollalar, mollaların ellerindeki Kur'an-ı Kerimler şekerdendir demiş o kafir. Başta kendisi, sonra da köyün çocukları kocaman kürek gibi dillerini uzatıp yalamaya başlamışlar Allah'ın evini. Önce yalayarak minareleri ortadan kaldırmışlar, Allah'ın evinin minarelerini. Sonra caminin altın kubbesini, sonra da şadırvanını yemişler, boğazlarında kalasıcalar. Sonra da mollaları dizlerinin üstündeki Kur'anlarla yutuvermişler, gözlerine, dizlerine durasıcalar. Salman da orada öyle tüfeği elinde, orada öyle taş kesilmiş duruyormuş. Gel sen de dilini bir lokmacık şu Allah'ın evine sür dememiş Mustafa. Fıkara Salman da orada öyle yutkunarak durmuş kalmış, ağzının seli akarak. Salman da o sümüklüye düşman olmasında ne yapsın? Hem anasını öldürün fıkaranın, hem yıl 12 ay kış demesin, kıyamet demesin, it eniği gibi kapınızı beklesin. Bu hakka reva mı? O gün sabahtan akşama kadar Salman'ın gözünün önünde köyün bütün çocukları. Köyün bütün çocukları, dilleri de bir karış dışarıda. Sabahtan akşama kadar yalamışlar camiyi. Yalamış, tüketmişler. Tüketsinler bakalım. Mustafa demiş ki, yarın da demiş, Eyyubül Ensari Hazretlerinin çınarını yalayacağız tükenene kadar, altındaki leylekle birlikte. Yalasınlar bakalım. Öbür gün de Mekke'yi, Mükerreme'yi yiyeceğiz çatır çatır, yalamadan. Yalamadan? Yalamadan bakalım. Yesinler bakalım Allah'ın Mekke'yi, Mükerreme'sini. Yedirsin bakalım köyün çocuklarına çatır da çatır. İsmail de oğlunun bu marifetlerine kasıklarını tuta tuta gülüyormuş. Dilleri bir karış dışarıda çocukların caminin önüne uzanıp onu yalayışlarına. Gülsün bakalım. Karıncanın zevali kanatlanınca neden sattı çocuğun Salman'ın Altay'ını? Altay'ını bakalım. Ne yaptı Salman ona? Yıl 12 ay kapısını beklemekten başka. Canını eşkıyalardan, dünya dolusu düşmanlarından. Bütün Çukurova ona düşman değil mi? Bütün Çukurova'ya karşı onu korumaktan başka. Bilerek sattı Altay'ı. Zulüm olsun diye Salman'a. Ne yapmış Salman? Kara sevda bağlamış Altay'a. Ne olmuş yani? Bu köyde hangi erkek kendine gelip de delikanlı olunca bir tayla naşta fişme olmamış? Bir Altay'ın koynuna girmeyen erkeğe erkek mi denir şu Çukurova'da? Dağın yabanıl kürdü, dil bilmez vazalığa gelmiş de Çukurova'mıza yeni yasalar çıkarıyor. Aman kurbanınız olayım. Fıkara Salman'ın da Altay'ını satıyor. Al işte şimdi. Kurtul bakalım Salman'ın kurşunlarından. Altay satılınca deliye döndü çocuk. Elinde çir gibi alaman filintası. Öfkesinden. Öfkesinden bütün köylüyü kurşundan geçirse de hakkı var Salman'ın. Yerden göğe. Öldürecek İsmail'i. Önce Mustafa'yı sonra İsmail'i. Satsın bakalım Altay'ı. Bir fıkara oğlanın sevdalısına. Sanki çok parasız kaldı da. Bugün isterse İsmail evinin tüm kapılarını, tüm direklerini, tüm merdivenlerini altından yaptırır. Niye sattı Salman'ın tayını? Zulüm. Ondan zulümse Salman'dan da ölüm. Şimdi bu çocuk ne yapacak? Kara sevdalı. Anasını da öldürmüş İsmail. Kimi kimsesi yok, nişanlısı yok, avradı yok, Altay'ı da yok. Şimdi ne yapacak bu çocuk? Öfkesinden delirecek. Bugün köyü kurşunlayan adam, yarın da gider İsmail'in konağını kurşunlar. Yakar. İçinde de İsmail. Yapmaz bunu Salman. İsmail'in kılına dokunmaz. Tapınıyor ona Salman. Anasını öldürmüş gene tapınmış. Onu kör kuyuya atmış Harran Ovası'nda, Urfa Çölü'nde. Salman orada bir hafta 10 gün, belki de bir ay kalmış. Onu çobanlar su kuyusunun içinde, dibinde bulmuşlar ki can çekişiyor. Almışlar getirmişler İsmail'e. Demişler ki İsmail'e, al bu çocuğunu, bir daha onu kuyuya atarsan, bu çocuğun kılına hile gelirsen sen bilirsin. İsmail'in de bir iyi anası varmış. Ölmüş, o bakmış çocuğa 6 ayda. Çocuğun her bir yeri kurtlanmış da, etleri kokmuş dökülmüş de, Salman bunu bir Emine'ye söylemiş de. Salman'ın eli tüfek tutunca, onun için öldürmemiş de İsmail'i Mustafa'yı. Şimdi mi? Bir Altay için mi öldürecek? Sevdalı. Ve hem de kara sevdalı. Öldürecek. Akdeniz'in üstünden usul usul ak bulutlar kaynayarak yükseliyorlardı. Orada güneyde bulutların ardında bir ışık sağanağı savruluyordu. Bulutlar yükseldikçe apak oluyor, sonra da maviye kesiyorlardı göğün orta yerine birikip dönerek. Işık sağanağı da yerden göğe doğru savruluyordu. Ovayı çevrelemiş dağların birinci sırası bir duman içinde kararırken, ikinci sıra morda ığranıyordu. Üçüncü sıra açık mavi tülleniyor, dördüncü sıra belli belirsiz göğe karışmış gibi duruyordu. Beşinci sıra bir dumanda bir görünüyor, bir yitiyordu. Gün batıda Aladağ yatmış uzanmış alakarlıydı. Bir uçtan bir uca gerilmiş sallanan dumanların ardında. Çoğu zaman koyu yağmur bulutları dönerek onun üstünden yayılıyordu Çukurova'nın göğüne, bütün öteki dağların üstünden geçerek. Birden ortalık karardı, serin yağmur yeli tozları kaldırarak esti. Aladağ'dan Düldül Dağı'na kadar bir ay gibi ovayı çevirmiş dağların üstünde arka arkaya şimşekler çaktı. Şimşekler durmadan sağılıyordu dağların üstüne. Dağlar baştan sona ışığa batıp çıkıyorlardı. Gök gürültüleriyle birlikte bulutlar ovanın üstüne bütün şimşeklerini toparlayarak aktılar. Şimşekler bulutlarla birlikte gelip ovanın göğünün ortasına yığıldılar. Hep birden çakıp ulu bir ışık çiçeği gibi çakıp söndüler, çakıp söndüler. Göğün ortasında patlayan öylesine yoğun bir aydınlıktı ki, ışık toprağın altına, ağaçların, otların, ekinlerin, kayaların, suların özüne geçti. Irmağın çakıl taşları, balıkları, kaplumbağaları, yosunları, suları çekilip gitmişçesine ortada kaldı. Sonra ağır yağmur taneleri toprağa düştü, tozları deldi, çukurlaştırdı. Bir toprak kokusu ağır, keskin, ortalığa yayıldı. Arkasından da yağmur hışım gibi bindirdi. Mustafa kaktüslerin altına yatmış Mehmet'i bekliyordu. Biraz sonra Mehmet geldi, onun yanına girdi. Bir süre konuşamadılar, dişleri kenetlenmişti. Kurşun sesleri köyün üstünde yankılanıyordu. Biraz sonra gece yarısının horozları ötecekti. Kayalıklarda kartal kalmamış, kurşun seslerine uçmuşlar, köyün üstünde kalenin yörelerinde uzun uzun kanatlarını açmışlar dolanıyorlardı. İlk önce Mehmet'in çenesi açıldı. Öldürecek dedi. Mustafa kendini zorluyor, konuşamıyordu. Bizi arıyor. Bizi aradı, aradı, sonra da dağa vurdu. Çakmak taşının ardına yattı. Bak orada tüfeğinden yalım çıkıyor. Mustafa'nın elini tuttu. İkisinin de eli buz gibiydi. Köylü diyor ki, anamgil, avratlar konuşurlarken duydum. Köylü diyor ki, o camiyi yalayan, cereni kartalı yiyen, altı parçalayan, ne kadar çocuk varsa hepsini Salman öldürecekmiş. Biraz daha sokuldu Mustafa'ya. Konuşsana. Mustafa kendini zorladı, ancak ağzını açabildi. Konuşamadı gene. Karşıda narın altında iğne ucu gibi bir şey parladı, söndü. Üstlerinden cıv cıv kurşunlar geçiyordu. Köylü diyor ki, senin baban var ya, korkmuş da Salman'dan kaçmış. Köylü, avratlar, anamgiller diyor ki, baban kaçmasaymış, Salman onu çoktan öldürmüş de kaçmış gitmişmiş. Köylüler var ya, avratlar, baban kaçınca seni arayıp bulacak, seni öldürecekmiş. Avratlar diyor ki, babana var ya, Allah'tan çok tapıyormuş. Avratlar diyor ki, Salman seni öldürecekmiş ki, baban yavrusu elinden alınmış geyik gibi buzulasın. Deliye dönsün de kendi kendine öldürsün. Baban da kaçmış. Babam kaçmadı diye çenesi açıldı Mustafa'nın. Babam Adana'ya gitti. Babam burada olsa beni öldürebilir mi ki Salman? Beni de? Seni de öldüremez dedi Mustafa. Baban yok şimdi işte. Yok dedi Mustafa. Biz nereye saklanalım ya şimdi baban gelinceye kadar? Nereye saklansak o bizi bulur öldürür. Öldürür dedi Mehmet. Kaktüsün altından çıktılar. Çıkarken sırtlarını diken daladı. Azıcık kendilerine geldiler bundan dolayı. Nereye gitmeli? Onun bilmediği hiçbir yer yok ki bu dünyada. Nereye gitsek bizi bulur. Bulur dedi Mustafa. Öldürecek derken Mehmet arka arkaya kayalıklardan 5 kurşun daha cıvıladı. Öldürecek diye koştu Mustafa. Arkasından da Mehmet koştu. Önce kayalıkları aşıp kale boynuna, oradan da ağılların duldalarına sinerek ırmağın yarlarına geldiler. Bir süre bir yarın kovuğunda bekleyip kurşun seslerini dinlediler. Burada da duramadılar, gediye vurdular. Gedikte de sesler onların arkasını bırakmadı. Gene koşmaya başladılar. Korktukça koşuyor, koştukça korkuyorlardı. Koşarak köyü birkaç kere dolandılar, bütün köylü ayaktaydı. Bir hayhuy almıştı ki köyü kulakları sağır eden. Ne köylüler onları görüyor ne de onlar köylülerin farkında oluyorlardı. Ter içinde kalmışlar, bacakları feldir diyor, körük gibi soluyorlardı. Nasıl oldu, nasıl olmadı, kendilerini Osman'ın çukurunun başında buldular. Oraya varmalarıyla çukurun dibine inmeleri bir oldu. Kendilerine geldiklerinde başlarına gelenleri anladılar ama çukurdan çıkıp kaçacak halleri kalmamıştı. Birbirlerine gittikçe sokuluyor, sokuluyor, yumuluyor, toz toparlak bir kovuğun dibine yapışıyorlardı. Osman dedi Mehmet. Kemikleri diye inledi Mustafa. Salman dedi Mehmet. Korkar dedi Mustafa. Buradan korkar o diye ekledi Mehmet. Bundan sonrasını artık hiç anımsamıyor Mustafa da Mehmet de. Bir korku düşü içinde birbirlerine sokuldukça sokulmuşlar. Kemikleri birbirlerine bitişecekmişçesine. Toz toparlak, bir tuhaf bir yığın olmuşlar orada. At, kedi, köpek, sığır iskeletlerinin ucunda. Kulakları şafağın sesinde, kurşun seslerini bile unutmuşlar duymayarak. Tan yerinin ilk horozları öter, ilk ışıkları karşı dağın doruğuna inerken Mustafa korkusundan gözlerini açamıyordu. En küçük de kıpırdayamıyordu. Sanki kıpırdasa, gözlerini açsa Salman'ı hemen karşısında buluverecekmiş gibi. Zaman da çocuklar gözlerini açmadıkça geçmek bilmiyordu. Birden bir at arabasının, çamparasının, atlarının zil sesleriyle uyandılar. Uyanır uyanmaz da hemen kendilerini çukurdan gözleri kapalı dışarıya atıp kısık gedikten öteye, kalenin ardındaki ovaya, ırmağın kıyısına, Angıt kayasının sarpına kendilerini attılar. Gene bir kovukta birbirlerine sokulmuş üşüyerek günün doğmasını beklediler. Gün doğunca birbirlerinden ayrılıp kayanın üstüne, yönlerini ırmağa dönüp oturdular. Mustafa ısınınca, kurtulduk dedi, gideceğiz, kaçacağız. Kaçacağız dedi Mehmet. İkisi de nasıl kaçacaklarını biliyorlardı. Öyle bir kaçacaklardı ki, Salman da, İsmail Ağa da, bütün köylü de, bütün Çukurova da 1000 yıl arasalar onları bulamayacak, bulup öldüremeyeceklerdi. Ta dünyanın öteki ucuna gideceklerdi. Bu gece Salman'ın kurşunlarından elinden kurtulmuşlardı ya. Bundan sonrası he hey he hey. Burada kayanın ırmaktan yana düşen bir yarığına sıkışmış umutla bekliyorlardı. Her gün beşi altısı birden gelip geçen tarcıların bir tanesi neden bugün geçmesindi? İsterse bugün geçmesin, bekleyeceklerdi. Burada onları kimsecikler bulamazdı. Kayanın ucu ırmağın içine uzanmış gitmişti. Bir minare gibi suyun içinden gölgesi ırmağa düşerek yükseliyordu. Sol yanda bir büvet bir sürü küçük burgaçlarıyla durmadan hızla dönüyordu. Kayalığın burnuna vuran sular da dalgalanıp köpüklenerek çağıldıyorlardı. Onları kimse sağdan da soldan da gelseler göremezdi. Hele bu yarığın içine girince, ta burunlarının ucuna gelmeyinceye kadar kimse onları bulamazdı. Irmağın öte geçesindeki yoldan da görülemezlerdi. Araya ırmak gözün alamayacağı kadar geniş serilmiş, karşı kıyıya alanlarca ak çakıl taşlarını yaymıştı. Tam bu kayalık burnun karşısında da, o da suyun içinde, küçücük sivri bir tepe gibi bir mor kayalık daha yükseliyordu. Tarcılar dağlardan ovaya inince ilk burada duruyorlardı. Bu büvetin dönen sularına bağlıyorlardı tarlarını. Tarların kimisi büyük, kimisi de küçük oluyordu. Büyük tarlar ırmağın üstüne o kadar çabuk gidemiyorlardı. Küçükleri ise ak uzun kürekleriyle, akan suyla birlikte bir anda gözden yitiyorlardı. Dağlarda ağaçların kesildikleri Ulu Toras ormanlarında 4 ya da 5-6 kalın, çok uzun ağacı birer ikişer metre arayla toprağa uzatıyorlar. Bu uzattıkları kütüklerin üstüne de öteki kalasları yan yana bağlıyorlardı. Onların üstüne de gene zincirlerle, kendirlerle, bu sefer yanlamasına başka ağaçları dizerek bağlıyorlardı. Tardaki ağaçlar en çok 2-3 sıra oluyordu. Yoksa su daha fazlasını kaldırmıyor, tarlar suyun sığ yerlerine gelince kuma, taşlara, kayalara çakılıp kalıyorlardı. 3 kat ağaçtan fazlası her zaman tehlikeli oluyordu. Dağlardan ırmağın üstüne bırakılan tar, akan suyla birlikte bir haftada 10 günde Çukurova'ya, Akdeniz'e iniyor, oradan Keleste fabrikalarına kolaylıkla taşınıyordu. Mustafa daha önce de Zamantı suyundan aşağı babasıyla birlikte bir tara binmiş, böylece dağlardan Ulu Çağlayanlar aşarak Çukurova'ya kadar inmişlerdi. Mustafa o zaman çok çok küçüktü. O zamanki tar yolculuğundan çangal bıyıklı adamlar, hepsi de güleç yüzlü, alçak gönüllü, hepsinin de elinde filintalar, tıpkı Salman'ın elindeki gibi. Sonra çınar ağaçları, sonsuz kaynayan ak köpükler, gökyüzünü baştan sona örtmüş kıvılayan yıldızlar, serilmiş ak çakıl taşları, alanlarca sonra ırmağın her iki kıyısı boyunca ağın ağaçları, pembe, ak, kırmızı çiçeğe durmuş. Bu çiçeklerin arasından 3 gün 3 gece akmışlardı. Tarlar bazen suyun içinden çıkmış bir kayaya tosluyor, tarcılar tarı ondan kurtarıncaya kadar belki bir gün sabahtan akşama kadar uğraşıyorlardı. Babasının sırmalı yamçısı altına girmiş, durmadan delicesine reçine kokan ağaçların kokusuyla sarhoş olmuştu. Yarpuz kokusu geliyordu ılgıt ılgıt esen yerlerle birlikte. Bir de ırmağın üstündeki tarlarına başka kokular da akıyordu. Dağlar boyunca ırmağın üstüne doğru. Sonra kül böreği yapmışlardı onlara tarcılar. Böylesi lezzetli bir yemeği insanoğlu ancak ömründe bir sefer yemiştir. O da yemişse, sonra o çangal bıyıklı adamlar dağlar boyunca akarken yöreyi yankılandırarak uzun sesleriyle türküler de söylemişlerdi. Mustafa hiç uyumak istememişti. Dayanamayıp uyuduğu zamanlarda çok üzülmüştü. Bir tansık gibiydi dünya, bir başkaydı. Bir kayanın üstünde sırtı yıldırdayan bir de geyik görmüşlerdi. Çangal boynuzlu, bıyıklı adam filintayı omuzuna kaldırmış ateş edecekken İsmail Ağa durdurmuştu onu. Tan yerinin alacasında seyrana çıkmış. Bakın ne güzel de bakıyor bize. Tar geçip gidinceye kadar geyik yerinden kıpırdamadan onlara bakıp durmuştu öyle. Çangal ıslak boynuzlarını sırtına yatırmış. Sonra bir dumanın içine düşmüşler, belki 3 gün kıyıları bile görmeden akmışlardı. Güneş dumanın ardından bir soğuk köz parçası gibi gözükmüştü. Mustafa o zamanki yolculuğundan bütün bunları olduğu gibi anımsıyor, başka şeyleri de onunla ilgili bir olay olunca anımsıyor, örneğin ırmak taşıp da kıpkırmızı aktığında. kıpkırmızı akarken kökünden söktüğü ağaçları köküyle dallarıyla olduğu gibi ta dağlardan buraya kadar sürükleyip getirdiğinde de denizi anımsıyordu. O gün ırmak bütün söktüğü ağaçları torlamış, toplamış, denizin içine yığmıştı. Denizin ağzı bir kök ormanına dönüşmüş ve deniz yarısına kadar kıpkırmızı olmuş, büyük dalgalar kıyıyı dövüyordu. Dalgaların kopup geldiği yerin arkasındaki yer son maviydi. Işığa batmış, uçsuz bucaksız, sonsuza kadar gidiyordu. Kereste fabrikasının önüne 3 tane koskocaman paslanmış, boyaları dökülmüş gemi demirlemişti. Fabrika reçine, deniz pas kokuyor, ışılayan demirler ağaç kıymıklarını, tozlarını havaya savuruyordu. Parlayan, biçen hızarlar, bıçkılar, dişliler, dönen yağlı şeritler, çalışan yüzlerce yağlı adam. Tardaki adamlar gibi yumuşak, iyi adamları hiçbir yerde görmemişti. Babasının yanında her birisi el pençe divan duruyor, onun ne isteyeceğini daha o söylemeden bir küçücük deviniminden anlıyorlardı. Mustafa'nın da bir dediğini iki etmiyorlar, bir şey istemesin hepsi her yerden paralanıyorlar, hemen istediğini yerine getiriyorlardı. Her öğle yemeğinde de kül kömbesi yapıyorlardı, tarı durdurup kıyıda. Bir keresinde kıyıda keklikler ötüyordu. Mustafa'nın ağzından bir keklik sözcüğü çıkacak oldu. Tarcıbaşı durun diye bağırdı, durun uşaklar. Oysa ki aktıkları yer iki dar yüksek kayalığın arasıydı. Irmak da bir çağlayan gibi gürüldeyerek savrularak akıyordu buradan. Kürekçiler, sırıkçılar bir anda tarı kıyıya yanaştırdılar. Tar öylesine bir hızla çarptı ki kıyının kayalığına, az daha bütün zincirler, kendirler paralanıp tar darmadağın olacaktı. Tarcıbaşı inin dedi adamlara, birkaç keklik vurun da gelin. Ormandan da mantar toplayın. Az sonra adamlar başları sarkmış 10-15 keklik bir çuvalda mantarla döndüler. Tarcıbaşı kocaman bir ateş yaktırıp bu sefer kendi eliyle Mustafa'ya kül kömbesi yaptı. Mustafa'nın o günkü kül kömbesi o kadar hoşuna gitti ki, o kadar çok yedi ki o gece sabaha kadar şişmiş, guruldayan karnı yüzünden uyuyamadı. Mustafa daha çok çok şey anımsıyor bu tar yolculuğundan. Kocaman bir kara yılanı anımsıyor, bir çınara dolanmış, yukarıya doğru ağacın doruğundaki kuş yuvasına tırmanan. Altından geçerlerken yuvadaki yavrular ağızlarını kocaman kocaman açmışlar, kıyameti koparıyorlardı. Bir kocaman kuş da tepede fırlanarak dönüyordu, ağacın bir kavak boyu üstünde. İsmail Ağa başını kaldırınca çınara dolalı çok uzun kara yılanı gördü. "Durun çocuklar!" diye bağırdı. "Şu cücükleri kurtaralım!" Adamlar sırıkları kıyıya dayayıp tarı o anda durdurdular. Tar daha çok reçine koktu. İsmail Ağa'nın tabancasını çekmesiyle tetiğe basması bir oldu. Yılan bir an havada tortop bir döndü, sonra da kıyının çakıllarına boylu boyunca upuzun serildi. İsmail Ağa güldü, kurtardık yavruları dedi. O anda da kıyameti koparan civcivlerin birden şamataları kesildi.